Sayfa 80. Keloğlan Masalları. Hanım Sultan. Bilmem nerede, ne zamanda, hangi küpte, hangi kazanda, ülkelerden bir ülkede anlı şanlı bir padişah yaşarmış. Bu padişahın güzel huylu, kar parçası kadar beyaz, fidan boylu bir kızı varmış. Adına Hanım Sultan derlermiş. Anası yokmuş, sarayda dadısıyla birlikte yaşarmış. Günlerden bir gün Hanım Sultan'ın içi sıkılmış, sıkıntısını dadısına söylemiş. Dadısı ona bir gergef getirmiş, bunu işler eğlenirsin demiş. Hanım Sultan bu işi çok eğlenceli bulmuş, gergefiyle yatıp gergefiyle kalkar olmuş. Böylece günler haftaları, haftalarda ayları kovalamış. Bir gün Hanım Sultan pencerenin önünde yine gergefini işliyormuş. Yanına kahverengi bir kuş gelmiş. Hanım Sultan'ın altın makasını kaptığı gibi uçup gitmiş. Bir zaman sonra aynı kuş yine gelmiş. Hanım Sultan sevinmiş, kuşu sevmiş, okşamış. Fakat kuş bu defa da bir fırsatını bulup gergefi kapıp kaçmış. O günden sonra kuş bir daha görünmemiş. Bu duruma üzülen Hanım Sultan iyice sararıp solmuş. Bir daha yüzü hiç gülmemiş. Yemekten içmekten kesilmiş. Hanım Sultan hayata küstünce padişahı bir endişe almış. Tanınmış birçok hekime başvurmuş. Fakat çaresini bulamamışlar. Yalnız hekimlerin ortak tavsiyesi şu olmuş. Kızınızın her istediğini yapın, yoksa daha kötü olur demişler. Zaten padişah kızını hiç incitmez, üzmezmiş. Çünkü kızından başka hiç kimsesi yokmuş. Bir gün Hanım Sultan babasının yanına varmış. Sevgili babacığım, sarayın dışındaki hayatı merak ediyorum. İzin verirseniz uzak diyarları gezmek, tanımak istiyorum demiş. Padişah kızının bu isteğini kabul etmiş. Onu güzel bir ata bindirmiş. Yüklü bir miktar para vermiş ve yolcu etmiş. Hanım Sultan saraydan ayrılmış. Uzaklara gitmiş. Babasının verdiği parayla bir han yaptırmış. Kendine hizmetçiler tutmuş. Yolculara parasız yemek ve yatak vermiş. Gelen geçen yolculara hep o kahverengi kuşu sormuş durmuş. Fakat yolcular görmediklerini ve bilmediklerini söylemişler. Hanım Sultan'ın hayatı böyle geçip gidiyormuş. Gurbete çıkan Keloğlan'ın yolu bu diyarlara düşmüş. Elinde sopası, belindeki bohçasıyla neşeli neşeli söyleniyormuş. He he he, çok yoruldum yahu. Bir yer bulsam da otursam. Mola vermek için etrafa bakınmış, bir mağara görmüş, iyice yaklaşmış. Keloğlan koca mağaranın kapısından bakmış kendi kendine. Aa, o da ne öyle? Bir kuş su dolu bir leğende yıkanmak için çırpınıyor. Kuş Keloğlan'ı fark etmemiş, birden konuşmaya başlamış. Şu suda yıkanıp eski halimi alayım. Suyun içine giren kuş bir güzel yıkanmış. Her yerini ıslattıktan sonra silkinmiş. Bir süre öyle kalmış. Minik gagasıyla bir şeyler mırıldanmaya başlamış. Kuş birdenbire şehzade oluvermiş. Keloğlan saklandığı için şehzade onu görmemiş. Şehzade bir yandan ağlıyor, bir yandan da gergefe bakıyormuş. Hanım Sultan sarayı terk etmiş gitmiş. Acaba nereye gitti? Ah, onu bir bulabilsem. Onu çok seviyorum. Allah'ım bana yardım et diyormuş. Keloğlan dayanamayıp ortaya çıkmış. Sayın şehzadem, lütfen üzülmeyin. Allah'tan ümit kesilmez demiş. Şehzade de başından geçenleri Keloğlan'a bir bir anlatmış. Keloğlan şehzadenin durumuna çok üzülmüş. Fakat sonunda ayrılık saati gelmiş ve ayrılmışlar. Yolda Keloğlan'ın önüne bir han çıkmış. Şurada biraz dinleneyim demiş. İçeri girmiş. Yemek istemiş. Güzel bir kız yemek getirmiş Keloğlan'a. Meğer burası Hanım Sultan'ın konağıymış. Keloğlan'a kahverengi kuşu sormuş. Keloğlan heyecanla, evet gördüm demiş. Mağarada gördüğü ve duyduğu her şeyi ona anlatmış. Hanım Sultan, lütfen Keloğlan beni ona götür demiş. Hay hay sultanım demiş Keloğlan. Hanım Sultan hemen hazırlanmış, çıkmışlar yola. Uzun bir yürüyüşten sonra mağaranın önüne gelmişler. Hanım Sultan çok heyecanlıymış. Mağaraya girdiklerinde şehzadenin arkası dönükmüş. Zavallı şehzade bir yandan ağlıyormuş, bir yandan da şu sözleri söylüyormuş. Ah Rabbim, ne olur kavuştur bizi. Ondan bana kalan yalnızca altın makas ile bir gergef. Bu sözleri duyan Hanım Sultan, "Evet, şimdi anladım bu kuş hikayesini. Demek ki o kuş bir şehzademiş. Meğer gönlüm bu şehzadeye kaptırmışım." demiş. Şehzadenin üzülmesine dayanamayan Hanım Sultan ortaya çıkmış. Şehzade, "Aman Allah'ım, bu bir rüya mı yoksa?" deyip kendini çimdiklemiş. Gerçek olduğunu anlayınca çok mutlu olmuş. Şehzade başından geçenleri anlatmaya başlamış. "Benim bir üvey analığım vardı. Büyü işleriyle uğraşırdı. Beni büyücülerine kuş yaptırdı. Çare aradım. Bana iyi kalpli bir kızın eşyasını leğene at ve içinde yıkan dediler. Ben de öyle yaptım. Eski halime döndüm." Daha sonra su dolu leğeni boşaltmışlar. Gergef ve altın makası da almışlar. Bir ateş yakarak içine atmışlar. Bunları bir güzel ateşte eritmişler. Yakışıklı şehzade, "Bundan sonra büyücüler bize asla kötülük yapamazlar." demiş. Birbirlerine kavuşan şehzade ile Hanım Sultan evlenmişler. 40 gün 40 gece dillere destan bir düğün yapmışlar. Keloğlan yüreğinde insanlara yardım etmenin mutluluğunu duymuş. Düğünden sonra da kendi ülkesine dönmüş. Sihirli Mendil. Geçmiş zamanda, kalbur zamanda, devenin tellal, tilkinin bakkal olduğu devirde yoksul bir dul kadın varmış. Bu kadıncağızın Keloğlan adında kalın kafalı ahmak bir oğlu varmış. Bir gün oğlunu şeker almak için bakkala göndermiş. Keloğlan, "Getire getire, ne getirse beğenirsiniz. Bir küllah dolusu kırmızı biber getirmemiş mi?" Kadıncağız oğlunun aptallığına çok kızmış. "Bu ilki olsa bağışlayacak ama ne ilki ne de sonu. Keloğlan'ın bir türlü vazgeçemediği kötü huyu." Kadın oğlunu dövmeye başlamış, dövmekle kalmamış, oğlunun ağzına biber doldurmuş. "Oğlan, oğlan, aptal oğlan, bir olur mu hiç şekerle biber, ya sopayı da akıllan." Kaba etine şaplaklar indikçe Keloğlan bir yandan ağlar, bir yandan da, "Anam anam, yanam anam, yeter vurma aman anam, ben kötüye dayanamam," diye bar bar bağırırmış. Dayağın insanı adam ettiği nerede görülmüş? Nitekim Keloğlan sonunda dayanamamış, çareyi evden kaçmakta bulmuş. Bir gün yiyecek çıkınını omzuna vurmuş, yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dağ bayır dememiş yürümüş. Bir de durup bakmış ki Yavuz gitmiş. O sıra birkaç köylünün korkuyla kaçıştıklarını görmüş. Ne oluyor demeye kalmadan yanından geçen biri durma kaç diye bağırmış. Şuracıkta koskocaman bir ayı var. Şaşkın Keloğlan orada durmayıp hemencecik kaçacak yerde ayının üstüne üstüne gitmeye başlamamış mı? Derken ayıyla burun buruna gelmişler, Keloğlan'ın aklı başından gitmiş. "Eyvah, aklım yitik, benim işim bitik," demiş. Ayı dile gelmiş. "Korkma, sana kötülük yapacak değilim ama kaçmaya kalkarsan seni bırakmam. Hem sonra benden boşuna korkuyorsun. Ben ayılar hükümdarının kızıyım, yolumu kaybettim. Ben insanoğullarının kötülüğünden korur, yol bulur, babamın sarayına götürürsen yaptığın iyiliğin karşılığını görürsün." Keloğlan içinden, "Ölümlerden ölüm beğen," diye geçirmiş. Bu isteği geri çevirmeye kimin gücü yeter ki? "Ayı yoldaşım, vah talihsiz başım," diyerek boynunu bükmüş. O önde, ayı arkada koyulmuşlar yola. İnlerde, ağaç kovuklarında gizlenerek günlerce yol yürümüşler, büyük bir mağaraya girmişler, bir gece bir gündüz gitmişler. Ayı mağaranın derinliklerinde görkemli bir sarayı göstererek, "İşte babamın ülkesine geldik," demiş. Keloğlan etrafına korkuyla bakınarak, "Gayrı bırak beni gideyim," demiş. Ayılar hükümdarının kızı onu salıvermemiş. "Korkma," demiş. "Buraya kadar beni sen korudun. Bundan sonra ben seni koruyacağım. Birazdan babamın karşısına çıkacaksın. Babam seni mükafatsız koymaz. İstediğin kadar para, mücevher dileyebilirsin. Ama açgözlük etme. Ondan yalnız mendilini iste." Uzatmayalım. Çok geçmeden ayılar padişahının sarayına varmışlar. Saray da saraymış hani. Dört bir yanı ayı postlarıyla sarılıymış. Merdivenlere ve salonlara türlü hayvan postları seriliymiş. Nöbetçi ayılar Keloğlan'ı görünce sivri dişlerini göstererek homurdanmaya başlamışlar. Gırr, gırr, gırr. Onun hükümdar kızının himayesinde olduğunu anlayınca da hortumlar hemencecik hoşgörüye dönüşüvermiş. Hmm. Keloğlan'ın yüreğine su serpilmiş biraz. Ayılar sultanının ardından taht odasına girmiş. ayı silkinerek kılık değiştirmiş, güzeller güzeli bir kız olmuş. Babasına başından geçenleri anlatmış, hükümdar Keloğlan'a sormuş. Dile benden ne dilersen. Keloğlan keke diyerek kızın kendisine öğrettiklerini zar zor söyleyebilmiş. Dünya malında gözüm yok demiş. Para pul istemem, bana hatıra olarak mendilinizi verin yeter. Padişah vermek istememiş, kızı üstelemiş. Ama o olmasaydı, beni insanoğullarının kötülüğünden korumasaydı, kızının yüzünü hiç göremeyecektin. Bunu unutuyorsun baba. Çok sevdiği kızını kıramayan padişah çıkarıp vermiş mendili. Keloğlan böyle durumlarda nasıl davranılacağını bilmediğinden, padişah kızının kaş göz ederek uyarması üzerine padişahın elini eteğini öpmüş. Birinin arkasından sağ olun, var olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin gibi sözler fısıldaması ve bunları söylemesi için kendini uyarması üzerine de sözcüklerin başını gözünü yara yara sağ olun var olun padişahım diye kekelemiş. En sonunda söylenileni yapmayı becerebilmiş ama ölmüş ölmüş dirilmiş. Zavallıcığın ömründe hiç padişah gördüğüm var. Hem ayılar da onu çok korkutmuş canım. Sözünü bitirir bitirmez padişahın huzurundan ayrılmış, oradan öyle bir kaçış kaçmış ki ardından ok atsalar yetişmezmiş. Gitmiş gitmiş, gücü bitmiş, yine de yol bitmemiş. Hava sıcakmış, çok terlemiş. Mendili çıkarıp terini silmeye başlamış. Çok da acıktım diye mırıldanmış. Bir somun iki baş kuru soğan olsaydı şimdi şuracıkta oturur yerdim demeye kalmamış. O an görünmeyen bir yerden ses duyulmuş. Ey Keloğlan, Keloğlan, kabul edildi doğan, işte sana bir somun, iki baş kuru soğan derken isteği yiyecekler bir dizi dizilmemiş mi önüne? Keloğlan ağzı açık öylece baka kalmış. Düş mü, gerçek mi? Dokundurmuş elini, soğanı şöyle bir yoklamış, gerçek soğan, somun da öyle. Gayri neyin nesi, kimin fesi diye soracak gücü mü var? Ekmeği koparıp koparıp ağzına tıkıştırmış, yutmakta güçlük çekince, bir testi su da olsaydı ya demiş. Bunu der demez bir testi su gelmiş. Dilekleri yerine getiren hangi sihirli güçse Keloğlan'ın aptallığına acımış olacak ki zeytin de göndermiş. Tuzunu biberini de unutmamışlar. Keloğlan ağzını şapırtata şapırtata yemeğe koyulmuş. Oysa mendil sihirliymiş, insanın her isteğini yerine getirirmiş. Padişah verirken bunu söylemeyi unutmuş. Onun birdenbire ortadan kayboluşu padişah kızını çok şaşırttığından o da söylememiş, daha doğrusu buna zaman bulamamış. Sözün kısası mendilin sihirli bir mendil olduğu Keloğlan'ın aklının ucundan bile geçmemiş. Onu sıradan bir mendil sanmış. Keloğlan karnını doyurduktan sonra terden sırılsıklam olan mendilini kurusun diye bir çalıya asmış ve kendi oracıkta yatıp uyumuş. Kalkıp yeniden koyulmuş yola. Bir süre yol aldıktan sonra kuruması için güneşe serdiği mendili almayı unuttuğunu hatırlayıvermiş kendi kendine. Adam sen de bir bez parçası için bu sıcakta yol tepmeye değmez diyerek yürümeyi sürdürmüş. Demincek onun aptallığına acıyanlar bu kez de acımış olmalılar ki o sırada birdenbire zorlu bir rüzgar esmeye başlamamış mı? Keloğlan'ı savurmuş bir yana, ortalığı katmış tozu dumana. Sonradan başladığı gibi gene birden dinivermiş bu zorlu rüzgar. Keloğlan kapaklandığı yerden doğrulurken bir de bakmış ki mendili az ötesinde durmuyor muymuş? Az önce bir mendil için o kadar taban tepilir mi diyen üşengeç Keloğlan mendiline kavuştuğuna hayli sevinmiş. Şu işe bak demiş. Bizim mendili deli rüzgar ayağıma kadar getirdi. Mendili alıp koynuna sokmuş ve yürüyüp gitmiş. Günlerce süren yolculuktan sonra bir şehre varmış. Sokaklarda başıboş dolaşmış bir süre. Aşçı dükkanlarının cemekanlarını yutkuna yutkuna seyretmiş. Yemek kokularını içine çektikçe ağzı sulanmış. Sıcacık biber ve baharat genzini doldurunca başlamış aksırmaya pişi pişi diye. Mendilini çıkarıp ağzını burnunu silmiş, bir yandan da şöyle yakınmış. Ah ah talihsiz başım, gurbet elde yatacak ne yerim var ne sıcak bir aşım. Böyle söylenirken tabaklar birer birer dizilmemiş mi önüne? İşte sana sıcak aş, bir tas çorba, bir tabak kuru fasulye, otur afiyette ye Keloğlan. Bunları kim getirdi diye etrafına bakınmış. Korkusundan bir süre yemeklere el sürmemiş ama karnı çok aç olduğu için kıyısından köşesinden şöyle azıcık tatmış. Kimsenin bir şey demediğini görünce de büyük bir iştahla atıştırmaya koyulmuş. Bu yemekleri gönderen iyi yürekli kimseye teşekkür etmeyi de unutmamış. Az da olsa dünyada iyi yürekli ve acıyan insanların var olduğunu düşünmüş. Karnı doyunca Keloğlan'ın kafası çalışmaya başlamış biraz kendi kendine. Ne iş var ne güç demiş. Doğrusu böyle yaşamak güç. Gayrı bir baltaya sap olmak gerek. Ama iş için gittiği dükkanların kapısından içeri girmeye cesaret edemeyip gerisin geriye dönmüş. Sonunda bir sarraf dükkanının önünden geçerken gözünü karartmış, içeri girivermiş ve işsizim, iş arıyorum demiş. Sarraf aksi adamın biriymiş. Onu tepeden tırnağa değil de tırnaktan tepeye doğru süzmeye başlamış. Gözü başına ilişince başın da kelmiş senin demiş. Ama ziyanı yok, içindeki önemli. Bu sanatı öğrenebilir misin? Keloğlan kendinden beklenmeyen bir cesaretle evet demiş. Sarraf onu gözleriyle şöyle bir ölçüp biçtikten sonra bıyık altından gülmüş. Hadi oradan yalancı demiş. Ben bunca yıl tam olarak öğrenemedim, sen nasıl öğreneceksin? Keloğlan eyvah, acaba yanlış bir iş mi yaptık diye kaygılanmış. Neyse ki korktuğu başına gelmemiş. Adam onu işe almış. Keloğlan sarrafın yanında çıraklığa başlaya dursun, biz gelelim o ülkenin astığı astık kestiği kestik hükümdarına. Padişahın yetişkin bir oğlu varmış, onu dünyanın en güzel kızıyla evlendirmek istiyormuş. Dört bir yana elçiler göndermiş, dünyanın en güzel kızını aratmış, sonunda kızı bulmuşlar. Gel gör, dünya güzeli kız bir istekte bulunmuş. Düğün hediyesi olarak altın gergef ve altın bir iğne istiyorum. Öyle görülmemiş bir şey olsun ki kendi kendine nakış işsinsin. Hükümdar ülkenin bütün sarraflarını toplayıp danışmış. Sarraflar padişahın isteklerini öğrenince hepsi birden olamaz padişahım, böyle bir şey yapılamaz demişler. Sen misin bunu diyen? Padişah kızgınlıktan hop kalkmış hop oturmuş. Olmaz ha cellat. Demincek padişahın isteklerine karşı çıkan sarraflar yelkenleri hemencecik suya indirmişler. Padişahım demişler, öyleyse bize 40 gün süre verin. 40 günün sonunda yeniden huzura çıkıp isteklerinizi yerine getirmek olanaksız bir şey padişahım demişler. Padişah karşısında boyunları bükük el pençe divan duran sarraflara sizlere 40 gün daha süre veriyorum demiş. Yapamazsanız boyunlarınızı bu kez celladın önüne eğeceksiniz. Böyle. Adamlar hemen saraydan ayrılmışlar, üzüntüden hiçbirinin ağzını bıçak açmıyormuş. Keloğlan dükkana dönen ustasını üzgün görünce sormuş. Usta, neyin var, hasta mısın? Adam duymamış bile, elini şakağına dayayıp kara kara düşünmeye başlamış. Bir yandan da olmayacak şey, olmayacak şey diye kendi kendine söylenirmiş. Keloğlan çekine çekine solmuş. Olmayacak nedir usta? Adamcağız karşılık vermemiş ama için dökme ihtiyacı duyduğu için of of diyerek derin bir soluk aldıktan sonra padişah olmayacak şeyler istiyor demiş. İsteği yerine getirilmezse boynumu vurduracak. Keloğlan padişah boynunu vurduracak ha amanın diye korkusundan ağlamaya başlamış. Derken ustası da başlamamış mı hüngür hüngür ağlamaya? Mendilini çıkarıp akan gözyaşlarını silmiş. Keloğlan da bir mendili olduğunu hatırlayarak cebinden sihirli mendil çıkarmış, gözyaşlarını silmiş. Sarraf göğüs geçirerek altın gergef, altın iğne, nakış işler mi hiç kendi kendine diye söylenmiş. Bak şu deli padişahın olmayacak isteğine demeye kalmamış, kendiliğinden nakış işleyen gergef iğne hemencecik gelivermiş önlerine. Pırıl pırıl bir altın iğne, pırıl pırıl altın bir gergef üzerinde zikzaklar çizerek nakış işlemeye başlamış. Gözlerine inanamayan sarrafın neredeyse aklı başından gidiyormuş. Ama kurnaz adam kendini çabuk toparlamış. Bir gözü açık, bir gözü kapalı olarak bir süre düşündükten sonra üzümü ye, sorma bağını diye kıs kıs gülmüş. Olanlar Keloğlan'ı da şaşırtmış. Hemen dükkandan dışarı fırlamış. Sağa sola bakmış, kimseleri göremeyince sormuş. Usta bunu kim yaptı? Cevap alamayınca kendi sorusuna kendi karşılık vermiş. Kim olacak? Bu olsa olsa şeytanın işidir. Ustası kaşlarını çatmış. Sen öyle bil ey ahmak. sahip çıkanındır hak. Yapamaz bunu şeytan, bu işi benim yapan. Keloğlan'ın ağzı bir karış açık kalmış. Az önce elinden bir şey gelmediği için kara kara düşünen, ağlayıp sızlayan sen değil miydin usta, diyecek olmuş. Ama bunu söylemeye cesaret edemediğinden öylece baka kalmış. Yalnız şu kadarını sormayı akıl edebilmiş. Bir getiren olsaydı görmez miydik usta? Adam elbette göremezsin demiş ve ardından eklemiş. Hüngür hüngür ağladım, cinlerimi topladım. Benim görünmez üstün bir gücüm var, gözlerini bağladım. Sarraf bunları söylerken bir yandan da sevincinden göbek atıp oynamaya başlamış. Sonra da Keloğlan'ın şaşkın bakışları karşısında altın gergefle altın iğneyi kaptığı gibi hemen koşmuş, padişahın huzuruna götürmüş. Padişah altın gergefle altın iğnenin kendiliğinden çalışmasını bir süre hayranlıkla seyretmiş ve sarrafa "Aferin sana" demiş. Böylece yalnız kendi başını değil, öteki arkadaşlarının da başlarını celladın satırından kurtardın. Bu nedenle sana minnet borçları var. Padişah çok cimriymiş. Altın gergefle altın iğnenin borcunu diğer sarraflardan topladığı altınlarla ödemiş. Ayrıca onu sarayın sarraf başısı yapmış. Adam sarraf başı olduktan sonra belki boşboğazlık eder, herkes benim hakkımda kuşkuya düşürecek bir şeyler kaçırır ağzından diye Keloğlan'ın işine son vermiş. Eline biraz para tutuşturup onu hemencecik başka bir şehre yolcu etmiş. Peki sihirli mendil ne oldu diyeceksiniz. Söyleyelim. Kirden pasaktan artık tutulacak yanı kalmayan mendilini Keloğlan bir gün ırmakta yıkayayım demiş. Yıkarken elinden kayıp suya düşmemiş mi mendil? Akıntı alıp götürmemiş mi? Keloğlan kirli bir bez parçası için kendini zora sokmayı istemediğinden mendilin sulara kapılıp hızla uzaklaşmasına seyirci kalmış. Değersiz de olsa bir şey yitirmek birazcık canını sıkmamış değil ama alt tarafı bir bez parçası diyerek önemsememiş bunu. Sözün kısası Keloğlan ayılar padişahının verdiği armağanı yani değerini bilmediği sihirli mendilini yitirmiş ve yitirdiğine pek üzülmemiş bile. Baştan ona sihirli mendilini geri götüren süper güç de bu kez Keloğlan'a acımamış ve yardımına koşmamış, her nedense kıssadan hisse bilmez çok kimse, gücün kendinde kendi özünde var olduğunu, bir bilse bunu kavga yoksulluk, insana kulluk ortadan kalkar, sona erer bütün acılar. Keloğlan ilim peşinde. Dünyanın düz, gecenin gündüz, gündüzün gece olduğu, iyilik edenin iyilik, kötülük edenin kötülük bulduğu eski devirlerde aklı sivri, kafası kel, sohbeti hoş, sesi güzel bir oğlancık yaşarmış. Kah Hızır'a eş olup işi rast gider, güler oynarmış. Kah şeytana yoldaş olup başı derde girer, yanar ağlarmış. O gün bugündür adına Keloğlan derlermiş. Keloğlan iyiymiş, hoşmuş, hatta biraz fazla hareketliymiş. Günlerden bir gün ilim öğrenmeye karar vermiş, düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz giderken yolda bir adama rastlamış. Bu yaşlı adamın heybetli, asaletli bir görünüşü varmış. Keloğlan meraklanmış. Küçük olduğu için önce selamı Keloğlan vermiş. Selamün aleyküm bey amca. Aleyküm selam oğul, adın ne senin? Keloğlan efendim. Nereye böyle Keloğlan? İlim öğrenmeye gidiyorum. Nereden öğreneceksin? Allah nerede nasip ederse demiş Keloğlan. Keloğlan'ın ilme olan merakı yaşlı bilgenin hoşuna gitmiş, başlamış gülmeye. Ha ha ha ilahi Keloğlan, sen ne hoş çocuksun böyle demiş Keloğlan merakla. Niye bey amca diye sormuş. Hem meraklı hem girgin hem de saygılı bir çocuksun maşallah doğrusu demiş yaşlı adam. Bu iki yolcu sohbet ederlerken yanlarından biri geçmiş. Köylü yaşlı adam görünce durmuş. Nasılsınız hocam diye sormuş. Yaşlı bilge çok şükür iyiyim diye cevap vermiş. Keloğlan bu konuşmayı duyunca heyecanlanmış. Yoksa siz hoca mısınız diye sormuş. Yaşlı bilge eh Allah'ın nasip ettiği kadar işte diye cevap vermiş. Keloğlan ilminizden bana da öğretir misiniz diye sormuş. Yaşlı bilge sen bana sabredemezsin evlat. Aman hocam, görün bakın nasıl sabredeceğim. Eğer sabredemezsen yollarımız ayrılır. Tamam kabul ediyorum diye söz vermiş Keloğlan. Yaşlı bilge ile Keloğlan anlaştıktan sonra yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dağlar aşarak bir çayırlığa gelmişler. Yaşlı bilge birden durmuş. Heybesinden balta çıkarıp bir ağacı kesmeye başlamış. Keloğlan şaşırmış. Hocam, bu ağacı neden kesiyorsunuz? Hem çok yaşlısınız hem de yoruluyorsunuz. Yaşlı bilge ağacı kesmiş, Keloğlan'ın yardımıyla ağacı kenara çekmişler. Fakat Keloğlan hala şaşkınmış. Bu ağacı niye kestiniz hocam diye sormuş. Yaşlı bilge oturmuş, terini silmiş. Biraz dinlendikten sonra Keloğlan'a dönmüş. Ben sana demedim mi Keloğlan, bana sabredemezsin diye. Keloğlan'ın aklına birden yaptıkları anlaşma gelmiş. Özür dilerim hocam, affedin. Seninle bir anlaşma yaptık. Anlaşmaya sadık kalmamız gerek, yollarımız burada ayrılıyor. Keloğlan üzülmüş, merakla sormuş. Peki hocam, ağacı durup dururken kesmenizin sebebi nedir? Bunu gerçekten bilmek istiyor musun? İstiyorum. Mümkünse anlatın hocam. Ülkemizin padişahı yaşlı ve hasta. Artık ülkeyi yönetemeyecek hale geldi. Bu ağaçla ne ilgisi var hocam? Yaşlı bilge gülerek, he, dur Keloğlan, acele etme, anlatacağım demiş. Padişahın çok adaletli ve merhametli bir oğlu var. Bu şehzade saraya doğru arabayla yola çıktı. Birazdan buradan geçecek. Şu gördüğün ağacı kurtlar yiyerek çürütmüş. Kesmeseydim birazdan düşecekti. Şehzadenin başına düşmesin diye kesmek zorunda kaldım. Keloğlan, ha şimdi anladım. Siz şehzadeyi kurtarmak için o ağacı kestiniz değil mi? Yalnız o değil Keloğlan, padişahın bir veziri var, çok kötü kalpli, zalimin teki. Ya şehzadenin başına bir şey gelirse ülkeyi o yönetecek. Keloğlan saygıyla yaşlı bilginin elini tutmuş. Verin hocam elinizi öpeyim, siz insanlık için çalışan gerçek bir alimsiniz demiş. Sen de çok iyisin Keloğlan, yalnız unutma ki ilim ancak sabırla elde edilir. Evet, bunu asla unutmayacağım. Yaşlı bilge, aferin Keloğlan diyerek vedalaşmış. Keloğlan üzülmüş, bilgenin arkasından uzun uzun bakmış kendi kendine. Ben de hocam gibi bilgili bir alim olmak istiyorum. Bunun için de sabırlı ve çalışkan olmam gerek diye düşünmüş. Çil horoz. Bir varmış bir yokmuş, insanoğlunun başından geçenler hayli çokmuş. Ne kimi varmış Keloğlan'ın? Ne kimsesi, ne babası varmış, ne anası. Yalnız bir çil horozu varmış ki ona da horoz demek için 1000 şahit istermiş. Boy desen boyu yokmuş çil horozun, tüy desen tüyü, bücür mü bücürmüş. Ama gelin çil horozu bir de Keloğlan'a sorun. Onun gözünde çil horoz dünyada tekmiş. Varsa çil horoz, yoksa çil horoz. Bütün günleri onunla geçermiş. Anlayacağınız Keloğlan çil horozsuz ne yer ne de içermiş. Bir gün Keloğlan mahallenin çocuklarıyla çelik çomak oynuyormuş. Çil horoz da yan taraftaki çöplükte eşinip duruyormuş. Ara sıra bir buğday tanesi ya da mısır kırıntısı bulunca kukiriko diye yaygara koparak midesine indiriyormuş. Çil horoz çöplükte eşinip dururken çöpler arasında kocaman bir inci bulmuş. Bulduğu şeyin sert yenilmez bir şey olduğunu anlayınca almış gagasına, biraz ötede çelik çomak oynayan Keloğlan'a uzatmış. Oyuna dalan Keloğlan'ın gözü dünyayı görmüyor ki çil horozu görsün. Arkadaşlarıyla bağırış çağırış içinde koşturup duruyor. Horoz küçük aklıyla şöyle düşünmüş. Bulduğum şeyi koşup Keloğlan'a götürürsem öbür çocuklar çekip elimizden alırlar. En iyisi kimseye çaktırmadan, bu tarafa baktırmadan onu yanıma çağırayım. Ötüyor gibi yaparak KKK oğlan buraya gel, buraya gel. Keloğlan anlamış horozun gizli bir şey söyleyeceğini. Çil horoz yavaşça bak demiş, çöplükte ne buldum. Keloğlan almış horozun gagasından inciyi, ne olduğunu pek anlayamamış ama sağ cebine atıvermiş. İnci pat diye yere düşmüş, almış yerden sol cebine koymuş. İnci orada da barınamamış, gene düşmüş yere, çünkü cepleri delikmiş Keloğlan'ın. İnci ceplerinden düşünce almış mı Keloğlan'ı bir düşünce, nereme koyayım neremde saklayayım diye kel başını kaşımaya başlamış. Tam o sırada bir atlı çıkıvermiş karşıdan. Sürüp gelmiş atını tıkıtık tıkıtık, süslü püslü bir adam. Karşısında selama durup çalımına bak. Atlı gelmiş, Keloğlan'ın tam önünde rap diye duruvermiş. Sonra da 40 yıllık dostuymuş gibi, Keloğlum kabak kafalı keleş oğlum demiş. Görüyorum ki pek düşünceye dalmışsın. Sanki dünya yıkılmış da altında kalmışsın. Derdin nedir söyle bana, elimden gelen yardımı yapayım sana. Keloğlan, amca var git işine, benim ne derdim olacak, kırılmış balta körelmiş nacak, horozum çöplükten, ben komşulardan geçinip gidiyoruz işte diyecek olmuş ama adam ayrı kotu gibi sırnaşmış, beni kandıramazsın delikanlı demiş, gözümden hiçbir şey kaçmaz. Şu sımsıkı kapattığın elinin içinde ne var söyle de bilelim. Ha o mu diye biraz kemküm ettikten sonra Keloğlan baklayı ağzından çıkartmak zorunda kalmış. Amca şu inci mi taş mı her neyse başıma bela oldu. Sağlam bir cebim yok ki orada saklayayım. Düşünceye dalmamın sebebi bu. Atlı kehkeh diye uzun uzun gülmüş. Sonra sesine biraz babacanlık, biraz sevgi, biraz ikiyüzlülük karıştırarak "Düşündüğün şey de bu mu sırma saçlı çocuğum?" demiş. "Ver onu bana, koyayım cüzdanıma, saklayayım hayrına." Her zaman uyanık olan, her zaman cin gibi tetikte duran Keloğlan'ın nasıl olduysa üzerine bir ağırlık çökmüş. "Peki olur amca," demiş. "Bu inci beni çok bunalttı, al sen sakla." "Ver saklarım benim gül perçemli çocuğum, hiç saklamaz olur muyum? Sen orasını düşünme, istediğin zaman gel incini benden al." Adam almış alacağını şaha kaldırmış küheylan atını, arkasında bir toz bulutu bırakarak uzaklaşıp gitmiş. Cil horoz, keke Keloğlan diye uzun uzun ötmüş. "Ben çöplükten inci bulayım, sen elin açık gözüne kaptır. Bu sana da bana da yazıktır. Niçin kaptırmış olayım canım?" demiş Keloğlan. "Ben ona incimizi bağışlamadım ya. Gerektiğinde gider isteriz incimizi. Atlı itli giyimli kuşamlı koskoca adam aldatacak değil ya bizi." Horoz büsbütün öfkelenmiş. "Zor zor çok zor alırsın sen adamdan o emaneti. O elimizden uçtu gitti. Nasıl bulacağız yerini? Adamın ne adını sordun ne de yerini." Keloğlan horozu daha fazla üzmemek için sesin çıkarmamış. Günler geçmiş aradan, esirgesin yaradan, köye bir gölge vergisi toplayıcı gelmiş. Çünkü o ülkenin tahta yeni çıkan padişahı her insandan bir kat, gölgesinden iki kat vergi alınacak diye bir kanun çıkartmış. Vergici kurulmuş köy odasına vergisini vermeyeni çekmeye başlamış falakaya. Keloğlan bakmış ki dayak sırası kendisine gelecek, "Haydi horoz kardeş," demiş, "gidip o amcadan incimizi alalım." Birlikte düşmüşler yola, selam vermeden sağa sola, yer gibi gitmişler, dereleri tepeleri düzetmişler. Ormanda bir tilki çıkmış karşılarına. Tilki, "Sorma kayıp olmasın ama böyle yayan yapıldak nereye gidiyorsunuz?" demiş. "Nereye gideceğiz?" demiş Keloğlan. "Atlı amcadan incimizi istemeye gidiyoruz." "Çok iyi, çok iyi," demiş tilki. "Ne olur ben de geleyim sizinle. Çoktan beri bu ormandan dışarı adım attığım yok. Biraz gezip dolaşayım da gözüm gönlüm açılsın." "Olur," demiş Keloğlan. Horoz da o olur diye ötmüş. Birlikte düşmüşler yola. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Derken tilki yorulup kalmış. Şuradan şuraya adım atamaz olmuş. "Ne olur beni bırakmayın burada," diye yalvarmaya başlamış. Keloğlan çil horoza bakmış. O da başını kaldırmış. Kukuriku diye ötmüş. Sonra yutuvermiş tilkiyi. Gene düşmüşler yola. Az gitmişler, uz gitmişler. Sarp bir derenin içinden geçerlerken karşılarına bir kurt dikilmiş. Keloğlan'la Çilhoroz'un uzaklara gittiğini öğrenince "Ne olur ben de sizinle geleyim," diye yalvarmaya başlamış kurt. Onu da almışlar yanlarına. Dere tepe açtıktan, kırbayır dolaştıktan sonra kurt da serilip kalmış yere. Bitkinlikten adım atamaz olmuş. Horoz kurdu da yutmuş, kursağına yerleşmiş. Bir ovaya vardıklarında bir ırmak kesmiş önlerine. Irmak, "Ne olur ben de sizinle geleyim," demiş. "Olur," demişler. Irmak peşlerinden çağlayıp gelmiş. Gelmiş ya, dere tepe derken hızı kesilmiş, dizlerinde derman kalmamış. Serilmiş yere. Ama Çilhoroz ne güne duruyor, kukuriku diye öttükten sonra ırmağı da yutuvermiş. Ondan bundan sorup soruşturarak, yoruldukça mola verip durarak atlının köyüne ulaşmışlar. Adamın geniş bir avlu içinde bir konağı varmış, görenler saray sanırmış. Güçlükle girebilmişler içeri, biraz zor da olsa beyin karşısına dikilmeyi başarmışlar. "Amca," demiş Keloğlan, "seni rahatsız etmek istemezdik ama başımız çok bunaldı. Köye gölgeden vergi toplayan bir adam geldi. Anlayacağın incim şu anda bana gerek. Sana zahmet olacak, onu ver de gidelim. Çok uzak yoldan geldik. Aşmadığımız ne dağ kaldı ne dere." Keloğlan'ın incisini alırken ağzından bal akan, yüzünde güller açan Atlı Bey önce katran gibi kararmış, sonra ayva gibi sararmış. Bir bağırıp çağırmış ki "Sormayın, işitenler kaçacak delik aramışlar." Keloğlan'la Çil Horoz kaya gibi dimdik kalmışlar. Bey bakmış ki bunlar inciyi almadan bir yere gitmek niyetinde değiller. Adamlarına buyurmuş, "Atın şu tüysüz kabak oğlanla yoluk horozu kazların ahrına." Adamlar durur mu? Bizimkileri kaz ağrına yallah etmişler. Kapıyı da dışarıdan kilitleyip gitmişler. İçeride yüzlerce kaz. Başlarını kaldırıp boyunlarını uzatıp tıs tıs diye üzerlerine saldırıvermişler. Çil horoz bakmış ki başka kurtuluş yolu yok. Açmış gagasını, kursağında uyuyan tilkiyi dışarıya çıkartmış. Tilki gayrete gelip silkinip atılıvermiş kazların üstüne. Hepsini boğup boğup öldürmüş. Sabah olmuş, Keloğlan'la Çil horozun ölüsünü çıkarmak için ahıra gelen uşaklar ikisini de sapasağlam bulunca koşup beye haber vermişler. Bey öfkeden küplere binmiş. Öylesi demiş, o hınzırları boğaların ahırına atın bakalım sağ çıkabilecekler mi oradan. Birçok boğanın bulunduğu ahıra atmışlar bizimkileri. Boğalar başlarını süzerek fırlamışlar ileri. Çil horoz kaşla göz arasında kurdu salmış dışarıya, kurt acımamış hayvanlara, parçalayıp öldürmüş hepsini. Sabah olmuş, gelip bakmışlar ki Keloğlan'la Çil horoz sağ, boğalar yere serilmiş. Bey öfkesinden çılgına dönmüş, fırını tutuşturup içine yığınla odun arttırmış. Tutuşup tamamen yanınca Keloğlan'la Çil horozu fırına fırlatmışlar, ağzında sımsıkı kapatmışlar. Çil horoz hemen açmış gagasını, taşıdığı ırmağa caş diye ateşlerin üstüne boşaltıvermiş. Tıs! Fırın hemen sönüvermiş. Beyle adamları ölüp ölmediklerini anlamak için fırın kapağını açtıklarında bizimkileri karşılarında sapasağlam bulmuşlar. Bey çok korkmuş Keloğlan'la Çil horozdan. Kusura bakma benim sırma saçlı oğlum demiş. Senden aldığım inciyi kızım evlenirken boynuna takmıştım. Onun yerine sana iki altın vereyim güle güle harca. Keloğlan olmaz demiş. Benim incim en azından 100 altın eder. Adam pazarlık ede ede 10 altına çıkmış. 20 altın derken 50 altına dayanmış ama Keloğlan Nuh demiş, peygamber dememiş. Bey de kesenin ağzını açıp 100 altını vermek zorunda kalmış. Altınları aldıktan sonra koyulmuşlar yola. Biraz gidince Keloğlan, horoz kardeş demiş, biz nereye gidiyoruz? İnsanın gölgesinden bile vergi alınan o ülkede ne işimiz var? Başımızı alalım, adı sanı bilinmedik ülkelere gidelim. Öyle yapmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Günün birinde adı sanı bilinmeyen bir ülkeye gelmişler. Meğer orada da saçı olandan bir kat, olmayandan iki kat vergi alınıyormuş. Neyse Keloğlan elindeki paranın yarısını kellik vergisine yatırmış. Yarısıyla da tarla tapan edinmiş, çiftçi olmuş. Yanından hiç ayırmadığı Çil horozla birlikte muradına ermiş. Kitabın sonu. 27 Eylül 2007, sayfa 112.